Kardeşler, sanırım birlikte çok özel bir konferans yapacağız. Ben Londra ve Avrupa'nın muhtemelen diğer bölgelerinde beni görebilirsiniz. Çok memnunum. Oraya fiziksel olarak gitmeyi üzülüyorum ama yine düşünüyorum ki bu 4 mesaj oldukça özel olacak. Size bu konferansın genel konusu okumak istiyorum. Bu konu sizi şaşırtabilir. Nuh, Daniel ve Eyüp. Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için yaşam yolunda garip gelen bir hayatı yaşama örnekleri diyor. Bu başlığını benim gibi okuyabileceksiniz. Demek istediğim neden Nuh, Daniel ve Eyüp? Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için garip gelen bir hayatı yaşama örnekleri diyoruz. Hatta kutsal yazılarında bir temel sahip olabilirsiniz. Ve bunun size biraz sonra okuyacağım. Ama Tanrı'nın Eyüp'ü, Nuh ve Daniel ile aynı kategoriye koyması bizi şaşırtacaktı. Şimdi size okuyayım. Hezekiel kitabında 2 ayet. Yaşam yoluna giden bu 3 adam onlardan birlikte bahsetti. Hezekiel 14:14 ve 14:20 olarak göreceksiniz ki bu mesajın kutsal kitap ayetlerinin okumasında ilk 2 ayeti. Bu ayetleri okuduktan sonra ben arka planını biraz daha paylaşacağım. Ama onanda olan şey şudur. Tanrı'nın esas olarak onların korkunç puta tapmakları nedeniyle tüm yargılarının İsrail getirmesiydi. Puta tapmaları çok korkunçtu. Öyleyse Tanrı 14. ayette bunu söyledi. Şu 3 adam, Nuh, Daniel, Eyüp orada olsalar bile bu yerleşenemedi. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Egemen Rab böyle diyor. Ve sonra 20. ayet, varım hakkı için diye Egemen Rab, Nuh, Daniel ve Eyüp orası da oysa bile ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğrularla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Öyleyse burada bir durum var. Ve neden bu üçünün birlikte anındığından bahsedeceğiz? Tanrı tüm yargılarını yerleşeneme getiriyor. Dediğim gibi esas olarak korkunç yozlaşmışlar. Yolaşmaları, dinden dönemleri ve puta tapmalarından dolayıydı. Tanrı Rabbin hükmettiği bu topraklarda yeryüzünün en güzelleri bulunsa bile onların yargılamasına hiçbir şekilde engel olmayacaklarını, sadece kendi doğrularıyla kendi hayatlarını kurtaracaklarını belirtti. Şimdi Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için bu 3 örneğin yaşam yolundaki önlemine geçmeden önce biraz arka plan paylaşmak istiyorum. Şimdi size onların puta tapmaklarını ne kadar kötü olduğunu göstereceğim. Hezekiel 14:3'te Rab Hezekiel'e söyle. İnsanoğlu bu adamla yani Yerişelim'deki hakkının önderleri, rahipler ya da din bilgileri olabilir. Tanrı diyor ki insanoğlu bu adamların yüreği putlara bağlı. Bu bir ay idonun sadece insanların dışında fiziksel bir şey olmadığını göster. Yüreğimizde putlar olabilir. Ve bunun hatırlamalıyız. İnsanoğlu bu adamların yüreği putlara bağlı. Diktikleri putların kendilerinin günaha sokmasına olacak onanak veriyorlar. Öyleyse onların bana danışmasına izin vermeli miyim? Şimdi bu ayetin ilk noktunda yüreğimizde bir put vardı. İçimizde Rab'den daha çok sevdiğimiz bir şey var mı? Veya hayatımızda Rab'bin yerine geçe. Yani Rab'den daha çok sevdiğimiz her şey yüreğimizdeki bir puttu. Yüreğimizdeki en önde gelen Rab'bin yerine alan şey de puttu. Peki ne oldu? Tapınakta bir putla vardı. Bu nedenle Hezekiel'in kitabının okusanız görebileceğiniz şey Tanrı'nın gökeminin adım adım geri çekildiğiydi. Önce tapınaktan, sonra şehirden ve en son olarak insanlardan çekti olacaktı. Böylece Tanrı'nın gökemin sonunda tüm İsrail hakkını tek etti. Şimdi Tanrı'ya şükürler olsun. Hezekiel oradaydı. İlk üç ayete ben bu ayetleri seviyorum ve bizim kişisel bir şekilde üzerinden dua etmenizi umarım. Hezekiel bunu söylüyor. Ben sadece size bu cümleleri okuyacağım. Göklerin açıldığını ve Tanrı'nın vizyonlarını gördüğünü söylüyor. Umarım bu konferansta Tanrı'ya Rab gökleri bana aç ve iç gözlerimi aç ki Tanrı'nın görünümleri gerçekten görebileyim. Sonra Rabbin sözünü ona açıkça geldiğini söylemeye devam ediyor. Bu Hezekiel'e bir açça sözdü. Rabbin bizimle açıkça konuşmasına ihtiyacımız var. Bizim için onun verdiği konuşma, onun bize hayata konuşma, onun bize uygulamalı konuşma ve onun bize güncel olduğu konuşma var. Sonra Hezekiel kitabı söylemeye devam ediyor. Rabbin eli Hezekiel'in üzerindeydi. Şimdi bunun anlamı şudur. Rab bir şey söylediğinde eğer gerçekten onun konuşuyorsa konuştuğunu başaracaktı. Onun eli konuştuğunu başarmak için konuşmasını takip edecek. Sadece bu da değil. Rabbin eli insanı yönlendirmek ve insanı harekete geçirmek içindir. Ve bize yol gösterdiği için harekete geçmemize neden olur. Rabbin eli bizi aynı zamanda sınırlıyor. O burada bu özellikleri var. Hezekiel 3'te burada ilk 4 ayet vardı. Ben sadece onları özetleyeceğim. Rabbin Hezekiel'e söylediklerini beğendim. Hezekiel önüne kutsal kitaba benzetebileceğimiz bir toma koya. İşte Hezekiel'e söylediği şey bu tomarı ye diyor. Bunu sevdim. Bu tomarı çalışmı demiyor. Şüphesiz. Dua ederek çalışmalıyız. Dua ederek çalışırız. Yemek yiyeceğiz. Ama buradaki vurgu bu tomarı yemektir. İsra hakkına git. Onlara sözlerimi ilet. Sözlerimle onlara, sözlerimle senin sözlerine değil. Yani bu üç fiil ye, git ve konuş. Karisle. Ona İsa yaşama yolumuz olmalıdır. Mesih'i yaşadığımız yolu bizim Mesih'i olarak onun sözlerini yememesledir. Yemekten sonra o yeme. Yani ondan aldığımız o yaşamın sayrayışı beslenirimiz olarak bizi Tanrı'nın hakkına gitmeye sevk etti. Öyleyse ye ve git. Sonra gittiğimizde, insanlara gittiğimizde onlarla konuşuyoruz. Veya sözlerimizle konuşmuyoruz. Onlara Rabbin sözleriyle konuşuyoruz. Neden? Çünkü onun sözlerini yedik. Onun sözlerini dua ederek gerçekten yediğinizde ve sözlerinin Tanrı'ya geri dua ettiğinizde ruhunuzdaki ışık sınırınıza yayılacak ve sınırınızı o kadar aydınlatacak ki bu sözler hafızanızın bir parçası olacak. Ve böylece insanlara gittiğinizde onlara Rabbin sözleriyle kendinizden konuşacaksınız. Tamam, şimdi bunun bir önsöz olarak söyleyeyim. Buna yerine Tanrı'nın tasarısının bakışı açısından bakacağız. Bunun tekrar uygulamak istiyorum. Son etimimizde yaptığımız gibi kutsal kitabı okurken dikkatimizi Tanrı'nın kutsal dayatım için ebede tanrısına odaklamamız gerekir. Ve Tanrı'nın tasarısını bilmiyorsak kutsal kitabı anlamayacağız. Tanrı'nın tasarısında bizimle Tanrı'nın niyeti onun ilahi tasarıya göre Tanrı ile oluşturmuş Tanrı'nın bir insan halini bize getirmektedir. Şimdi, senin yanında yapacağım bu ifade, inanıyorum ki bu ahanlatlardadır. Tanrı'nın kutsal sözüne gittiğimizde bunun ne zaman, her zaman önümüzde tutmalıyız. Bu kutsal kitap, yani onun 66 kitabı sadece tek bir şey içindir. O, Mesih'teki Tanrı'nın ruh tarafından kendini içimize dağıtmak içindir. Kardeşler, şu an bu toplantılarda Tanrı'nın hepimizin içine kendini dağıtmak ve benim içime kendini dağıtmak olacağını bir duam var. Öyleyse Mesih'teki Tanrı'nın ruh tarafından Mesih'i yaşayabilmemiz ve Mesih'i ifade etmemiz için yaşamamız, doğamız ve her şeyimiz olarak için kendisini bize verir. Bu hayatımızı yöneten ilke olmalı. Harika değil mi? Bizim yaşam ilkeşimiz vardı. Bu Tanrı'nın ilahi dayatmalı onun tasarısıdır. Son eğitimde Tanrı'nın kendisinin içimize dağıtmasına ihtiyacımız olduğunu gördün. Ne geçerse geçelim, hepimiz bir şeyden geçiyoruz. Bazen yargılama veya acı çekmek veya belirli bir şey olabilir. Her ne yaşarsak geçersek dua etmeliyiz. Rab, şu an durumunun ortasında bana merhamet et. Olabildiğince çok Tanrı'ya kazanırım. Ve Tanrı'nın karşısındaki duruşumuzun Tanrı'nın ne kadarına kazandığımıza bağlı olduğunu her zaman anlamanız gerekir. Her şeydeki temel sorumuz Tanrı'dan eşlik olmamızdır. Sabah erken kalktığımızda ve sabah Tanrı'yla vakit geçirdiğimizde geçerken onunla aşılamamızı tanınık edebiliriz. Tanrı ile aşılamak için zaman harcayacaksınız. Tanrı ile aşınabilmemiz için yeterli miktarda zaman geçirsiniz. Harekete geçemeyin. Bu zamanın Tanrı'yla aşılamak için harcayın. Böylece odanızdan çıktığınızda Tanrı ile parlıyorsunuz. Veya Tanrı için parlıyorsunuz. Kız kardeş, kocanın Tanrı'nın adına parlasın. Kocasan, eşine ve çocuklarına Tanrı için parlasın. Kardeşler, bunun tanıdık edebiliriz. Sabah Tanrı'na geçtiğimiz zamanda bile Tanrı'yı aşılamazsak Tanrı ile yeniden doldurulmayız. Ben öyle söyledim ki bazı sorunlarımız olacak. Bazı problemlerimiz olacak. Kardeşler, Tanrı'dan eşlik olduğumuzu biliriz. Peki, fiziksel bir örnek vereceğim. Otomobile için elektrikli arabadan hariç, motor yağının her motorun çok önemli bir unsuru olduğunu biliyoruz. İçinde bulunduğumuz modern bir yaş. Şimdi eşlik araba, eski arabalardan bahsediyorum. Orada yeterli miktarda yağ yoksa, diyelim ki gidiyorsun. Çıkan anı duman senin arabanın dışarı geliyor. Kaputu açarsanız ve orada derinlere indiği yerde bir çubuk vardı. Ve içinde ne kadar yağ olduğunu ölçe. Çubuğu çıkardığınızda motorumda neredeyse hiç yağ olmadığını görürsünüz. Bu yüzden duman çıkar. Peki kardeşler, altın yağımız olarak Tanrı'dan mahrum kaldığımızda sadece duman olacağız. İçimizden yağ akışı olmayacak. O kadar da iyi olmayan bir şey olacak. Her gün Tanrı'yı kazanırsak Filipin'e 3 8'de Pafros dedi. Uğruna her şeye yatıldım. Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Yani bu kelimeleri vardı. Tanrı'yı kazanmak olarak Mesih'i kazanmak. Mesih tanıdı. Şimdi kardeşler, Filipililere kitabı Pavlos'un kurtulduktan yıllar sonra yazmıştı. Lee kardeş çok beğendiği bir yorumcu, bu kitabın Pavlos'un kurtuluşundan 26 yıl sonra gibi yazılmış olduğunu tahmin etti. Başka farklı bir aralığı olabilir ama her neyse 20 yıldan çok daha fazladı. Ama Pavlos tatmin olmadı. O memnun bir insan değildi. Hala Mesih'ten daha fazlasını elde etme istiyordu. Yani ayet 14'te Tanrı'nın Mesih İsa aracıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Şimdi kardeşle bunun her zaman hatırla. Hedefe doğru koşuyorum. Amacımız ne? Yarın sabah kalktığında senin bir hedefin olmadığı var. Veya bu senin hedefin olmadığı. Her gün hedefimiz Mesih'ten tam anlamıyla sevk almak ve Mesih'i en iyi şekilde kazanmak olmalıdır. Yani amacımız Mesih'ten tam anlamıyla sevk almamız ve Mesih'i en iyi şekilde kazanmamızdır. Sonra bu Mesih'i kazanmaktır. Mesih'ten tam anlamıyla sevk almaktır. Mesih'i en büyük kazanmaktır. Ve 14. ayette ki amaç budur. 14. ayet bir sonraki aşamdaki ödü için. Bin yıllık krallığında Mesih'in en büyük sevki olacağını söylüyor. Biz Mesih'i kazanmak veya Tanrı'ya kazanmaktan bahsederken her gün Tanrı'ndan tam anlamıyla sevk almak. Tanrı'ya en büyük kazanmaktan bahsediyoruz. Bu birlikte gitti. Tanrı'yı kazanırsınız, Mesih'i kazanırsınız. Mesih'ten sevk alacaksınız. Bu bir doktrin değil. Bu bir gerçektir. Mesih'ten gerçek sevk almanın kilisedeki tüm sorunları çabı işiyle çözse. Son zamanlarda bazılarımız bazı kardeşlere çobanlık etmeye çalışıyorduk. Onlar bir şekilde yaralanmışlardı ya da cesaretleri kırılmıştı. Ve onlara Mesih'ten sevk almak hakkında konuştuğumu hatırlıyorum. Hiçbir şeyin neşeni senden almasına izin verme dedim. Mesih'ten sevk almaya devam ettim. Ama onlara nüfuz etmediğini hissettim. Bunun pek çok kez duymuş oysalar bile sanırım bu sorunun çözdükten sonra bu sorunun çözecek anına gittiler. Peki bu sorunları çözebilirsin ama Mesih'ten sevk alamazsan Tanrı'nın sizi götürmeye çalıştığı noktayı kaçırdınız. Bu Mesih'i kazanmak için Mesih'ten sevk almaktı. Bu yüzden Pavlos 2. Korintlilere 1:24 son ayetinde dedi ki sevinmemiz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalıştığımızda Tanrı'nın emektaşı olduğumuzda bir inançla birlikte çalıştığımızda bunun onların neşeli için olduğunu anlamalıyız. Önem verdiklerimizi Mesih'in sevkinden getiriyor muyuz? Açıklanan bir kutsal kitapta bu ayet için söylediklerini beğendim. Sevincinizin artması için yanınızda olduğumuzu söylüyor. Kardeşler, önemsediklerimiz için dua etmeliyiz. Rab onların sevinci artı, onların senden sevk almalarını artırmak benim senden sevk almamın artı. Bu yüzden bu Tanrı'yı kazanmakla, yani Mesih'i kazanmakla, Mesih'ten sevk almakla birlikte gitti. Şimdi bu açıklama yapmak istiyorum. Biz burada bir galip gelen olmaktan bahsediyoruz. Biz galip gelen olmak için imkansız olduğunu düşünebiliriz. Bu doğru. Kendinin tarafından bir galip gelen olmak imkansızdır. Ama senin için iyi haberlerim var. Rab İsa sadece imkansız vakaları ele aldı. Böyle hayal edebilirsin. Eğer bir doktor kliniğimize sadece imkansız vakaları alırım. Yasam bir tabele koymanızı istedim. O doktor kliniğine asla böyle bir tabela koymaz. Çünkü tüm işinin çoğunluğunu kaybedecekti. Ama Rab İsa bunun hepsi aldı. O bizim hekimlerimiz. Sadece imkansız vakalarla ilgileniyor. Bu bizimdi. İmkansız vakalarız. Şimdi Luka 18'de bu zengin, genç bir yönetici ya da genç bir adam Rab'be geldi ve dedi, Rab sonsuz yaşamı biraz almak için ne yapmalıyım? Ve Rab dedi, biliyorsun emirle çalışmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Ve Rab onlara belki 4 ya da 5 emir söyledi. Sonra bu genç adam dedi, Rab bunun hayatım boyunca yaptın. Rab ona bunu söyledi, hala bir şey eksiksin. Kardeşler, bunun yapmış olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sanırım hepimiz itiraf edebiliriz. Bizim yine de bir eksiğimiz var. Tanrı'nın bize hatırlatması için zayıflığımızı bıraktığı her şey var. Pavlos'un sahip olduğu dükkan gibiydi. Ona mutlak çaresizliğini hatırlattı. Her zaman onun lütfu olarak Mesih'e ihtiyacı vardı. Sonunda Rab o genç adama söyledi. Neyin varsa hepsini sat. Parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle. Şimdi bu. Rab'bi takip etmek için tüm fiziksel kaynaklarımızdan gerçekten vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Ama Rab bu genç adamla bir noktaya değiniyordu. Genç adam gitti. O Rab'bi takip etmedi. Şimdi eğer o genç adam, o zengin genç Rab'be söylese, Rab bunun tek bir şey yapamam. Benim için imkansız ama yine de senin takip etmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Rab bunu söyledi. Sadece beni takip et yeter. Ama bunu o yapmadı. Gitti. Aynen bunun 27. ayetinde aslında bundan sonra Rab bir devenin yerine deliğinden geçmesinin zengin bir adamın Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolay olduğunu söylüyor. Şimdi bu oldukça iyi bir örnek. Ama Rab'bin ne yapabileceğini biliyorsunuz. Bir deveyi alabiliyor. Sanırım fiziksel bir örnek var. Ve o deveyi bir iğne deliğinden Tanrı'nın egemenliğine sokmak için ince bir ipliğe dönüşüyor. Biz develerimiz. Bir iğne deliğinde nasıl geçebiliriz? Bizim durumumuz, bizim acılarımız, denenmelerimiz, Tanrı'ya kazanmamız, Tanrı'dan sevk almamız aracıyla biz Tanrı'nın egemenliğine girmek için ince bir iplik parçasına düşünüyorsun. Ancak sonra 27. ayette bu şekilde son buna izah insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündü dedi. Bunu her zaman hatırlamayız. Şimdi bir sonraki bölümde bu ifade kanıtlandı. Unutma, bu zengin bir adamdı ve hemen ardından Rab iğne deliğinden geçen bir defeden bahsetti. Ve sonra sanırım Petrus dedi, Rab, öyleyse kim kurtarabilir? Ve İsa insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündü dedi. Sonraki bölüme desen, Luka 19:2, Rab Eriha'ya geçecek gibi bu diyor. Orada vergi görevlilerinin başı olan Sakkay altında zengin bir adam vardı. Şimdi bu sonraki kelimeleri dinleyin. Zengin bir adam. Dolayısıyla insan açısından zengin olmasına rağmen Tanrı'nın egemenliğine girmesi imkansızdı. Ama Tanrı'nın gözünde insandan imkansız olan Tanrı yine mümkündü. Böylece bu zengin Sakkaya'nın Tanrı'nın egemenliğine girmesi mümkündü. Tanrı'nın egemenliğine girdiği, çoğunuzu bildiği bilmiyorsanız 19. bölümü okuyabilirsiniz. Şimdi sadece bu ifadeyi soruyorum. Sözün hizmetinden bu cesaretlendirmedi. Diyor ki, bir Hristiyan ve garip gelen olmak sadece zor değil. Bu imkansızdı. Sadece süreçleri geçmiş, tamamlanan üçlü birliktenin içimizdeki her şeyi kapsayan ruh olarak bir Hristiyan ve garip gelen olabilir. Öyleyse sadece anlamamız gerekiyor ki ruh olarak Tanrı'ya dokunmak için ruhumuzu kullanmalıyım. Aslında Rab kendisi eşsiz galip gelendi. O ruhumuzdaki büyük hafla galip gelendi. Bundan sevk almalıyız. Buna dokunmalıyız. Bunu kazanmalıyız. Ve sonra kendinden bizim aracımızla yaşanacak. Ve gerçek bir Hristiyan veya gerçek bir garip gelen olacağız. Mesih'i yaşadığımız için Mesih sayesinde yaşıyoruz ve Mesih'in bizim aracımızla yaşamasına izin veriyoruz. Sadece son bir ayeti söyleyeceğim. Sonra ana hatlara gireceğiz. Luka 1:37-38. Bunun arka planı Meryem'in Elizabeth'e ziyarete gittiği zamandı. Elizabeth o zaman kadar vasitici Yahya'ya 6 aylık hamileydi. Kusuru Meryem'in üzerine geldi. Matta 1:18 ve 20 Meryem'in kusurundan gebe olduğu anlaşıldı. Böylece meleksel haberci Meryem'e bunu söyledi. Meryem'e söylediklerini beğendim. Umarım hepimiz bu tutulma sahip oluruz. Bu melek habercidir. Yani bu Tanrı'nın sözü. Tanrı ile hiçbir iş imkansız olmayacak diyor. Ve sonra Meryem böyle söyledi. Biz de öyle demeliyiz. Ben Rabbim kuluyum. Bana dediğim gibi olsun. Hepimiz Rab'be dua etmeliyiz. Rab'be karşı bu tavrı almalıyız. Şimdi ana hatlara gelelim. Ana hatlarda Tanrı'nın tasarının yerine getirmek için New Daniel ve Eyüp'ün neden Rab tarafından yaşam yolunda galip gelen bir hayatı yaşamanın örnekleri olarak şaşırtıcı bir şekilde bir araya getirdiğini göreceğiz. Birinci nokta geleceğiz. New Daniel ve Eyüp. Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için yaşam yolunda galip gelen bir hayatı nasıl yaşayabileceğimizi gösteren örneklerdi. Bu çağı değiştirmek için çağın görünümüne göre yaşamak veya çalışmaktı. O yüzden çağın görünümüne göre çağı değiştirmek için yaşamalı veya çalışmalıyız. Çağın görünümüne görmeliyiz. Çağın görünümüne göre yaşamalıyız veya etmeyimiz çağın görünümünün ortaya çıkarmak olmalıdır. Birkaç dakika sonra Eyüp kitabına geleceğim. Ama bunun başlangıçta söylemek isterim. Eyüp kitabın başlangıçta Eyüp Neredeyse tarif edilemeyen korkunç bir ıstırapla boğulmuştu. Bir duruma geldi. Bir şeyle yaşıyorsun. En azından eşinin senin desteklemesini bekliyorsunuz. Sonunda Eyüp'e dedi. Tanrı'yı lanetle ve ö. Bunun hayal edebiliyor musun? Bu çok korkunçtu. Ancak bundan hemen sonra öyle dedi. Eyüp kendinin doğduğu güne lanet etti. Tanrı'ya lanet etmedi ama doğduğu güne lanet etti. O öyle diyor, ben doğmamalıydım. Bana olanlar çok kötü. Eyüp'ün üç arkadaşı ona geldi. Ona onun gördüğün zaman ona ağladılar. Onuna yere kötüdüler. Ona borca aladılar. Onuna 7 gün gece gündüz oturdular ve bir şey söylemediler. Eyüp kitabında yaptıklarını en iyi şey buydu. Bazen insanlara çobanlık ettiğinizde Rab size hiçbir şey söylememeye yönlendirir. Çünkü o anda o kişinin ihtiyacı sadece fiziksel varlığınızdır. Bir şey söylemene ihtiyacı olabilir. Ama bazen sadece onun yanında olsun. Eyüp kitabının sonunda Tanrı'ya şükürler olsun. Eyüp 42:5'te Eyüp bunun dedi. Her şey olduktan sonra ve Tanrı Eyüp'e göründü. Eyüp bunu söyledi. 42:5 Kulaktan duymadı bildiklerimin senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Eyüp Tanrı'yı doktrinsel bir şekilde duydu. Sanırım toplantılarda duyduğumuz birçok şeyin farkında vardı. Buna bizim için sadece national doctrine olabilir. Yargılama veya istiraplardan geçtiğimizde Rabbi çağırmak bizim için çok daha değerli hale gelir. Duala okumak bizim için çok daha gerçek hale gelir. Tanrı'yla çok daha gerçek oluruz. Biz Tanrı'na ne kadar gerçek olursak, O bizim için o kadar gerçektir. Böylece Eyüp Tanrı'ya gördü. Tanrı'yı ve ne kadar çok görürsek, Tanrı'ya bilirsek ve Tanrı'yı ne kadar seversek, kendimizden o kadar nefret ederiz ve kendimizi reddederiz. Hor görüyor. Bu kelimenin anlamı kendimizi nefretten daha fazlası. Bu sözcük dehşete saygı duymak anlamına gelir. Bu kendinden nefret etmekten daha fazlasını elde edeceğiniz anlamına gelir. Kendine mutlak dehşetle bakıyorsun. Aynı zamanda Rabbi son derece seviyorsunuz. Bizim durumumuz bu olmalı. Pekala, burada birkaç ayet var. Ayetlerin birinci grup içinde Yaratılış 2, Vahiy 2 ve 22'de Yaşam Ağacı, Yaşam Ağacı'nın yemek hakkındadır. Tanrı'nın tasarının yerine getirmek için yaşam yolunda yaşayacaksak, yaşam ağacı olarak her gün Mesih'i yemeliyiz. Vahiy 2:7 bize aslında bunun 1000 yıllık krallıkta ödülümüz olacağını söylüyor. Ancak bu ödüle sahip olmak için her gün bundan zevk almamız gerekiyor. Bu yüzden her gün yaşam ağacından yemeliyiz. Ve sonra 1000 yıllık egemenliğine girdiğimizde sonuna kadar yaşam ağacı olarak Mesih'i yiyeceğiz. Kardeşler, bunun her zaman hatırla. Mesih'i yaşam ağacı olarak yemek, Mesih'i yaşam kaynağımız olarak kullanmak, kilisedeki birinci mesele olmalıdır. Bu ifadeyi unutmuyorum. Vahiy iki yeri ile ilgili dip noktadan birinde bir cümledi. Birkaç yıl önce bu cümle valimde parladı. Çünkü bunun şu anda kilisedeki birinci meselem olmadığını anlamamı sağladı. Başlıca başka meselelerim var. Benim birinci meselem hizmet etmekti. Birinci meselem müjdeyi yaymak olabilir. Birinci meselem kardeşlere toplanmak olabilir. Yani tüm bunları yapmalıyız. Ama kilise hayatında birinci mesele bizim için yaşam ağacı olarak Mesih'i yemekti. Bu yaşam kaynağımız olarak Mesih'ten saf almaktı. Mesih'i yemiyorsan Mesih'i başkalarına hizmet etmenin bir yolu yoktu. Vahiy 22. bölümü sonsuzlukta geldiğinde Tanrı'nın veya kuzunun tatından dışına akan yaşam suyunun bir nehrini görüyoruz. Ve nehrin bu tarafta ve o tarafta yememiz ve eylememiz için yaşam ağacı vardır. Şimdi burada Matta 24'ten bu ayetler var. Bu içinde bulunduğumuz son günlerden bahsediyor. Son günlerde Matta 24 için bu ayetle Nuh'un günleri gibi olacağını söylüyor. O diyor, Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Geliş bu sözcük Grekçe'de parousia olarak var olmak anlamına gelir. Bugün Rabbin valinden hoşlanmazsak, gelişinde onun mevcudiyetinin tamlığına sahip olduğumuza da Rabbin valinden nasıl yararlanacağız? Öyleyse Nuh'un günlerinde olduğumuzu anlamalıyız. Rab yeniden gelmeye çok yakındı. Öyleyse Nuh gibi olmamız gerekiyor ve bunu göreceğiz. Gemiyi inşa eden kişiler olmalıyız. Bunun ne anlamına geldiğini konferansta biraz sonra göreceğiz. Sual Matta 24, 45 ile 51. Bize sadık veya sağduyulu köylere olacaksak, Tanrı'nın hakkında yiyecek veren kişiler olmamız gerektiğini söyle. Doğru zamanda Rab geri dönüştüğünde, onun hakkında yani onun evdenkilere yiyecek, Rus'a yiyecek vermemesi bulmalıdır. Geri döndüğünde veya bizim bunun yaptığımızı görürse tüm mal varlığını bize vereceğini söylüyor. Kralı çağındaki ödü budur. Şimdi burada pek çok ayet var ama iki daha okuyoruz. Elçilerin İşleri 24 bölümcü. Pavlos'un kendisinin Tanrı'yı verdiğini biliriz. Elçi 24:19'da o dedi, bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık yetmedim. Bu tesine Pavlos'un kurtulduğu andan itibaren hayatı boyunca göksel görüme İtaat eden bir kişi olduğu anlamına gelir. Bu göksel görünümdedir. Bu Tanrı'nın ebede tasarının göksel görünümüdür. Şimdi bunu yapalım. İkinci noktaya geçelim. Nuh, Daniel ve Eyüp'ün hayatları üçlü birlik Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için kendisinin seçilmiş insanlara dairini ortaya çıkmaktaydı. Bunun düşünün. Kutsal kitaba her zaman üçlü birlik Tanrı'nın tasarısının ve üçlü birlik Tanrı'nın tasarısı için kendisinin bize dairinin bu gözlükleriyle bakmak zorundayız. Burada Nuh, Daniel ve üç isim var ve Eyüp üç isim var. Neden üç isim? Çünkü bu üç isim ilahi üçlü birliğe işaret ediyor. Bu üç ilahi üçlü birlik ilgilidir. Nokta A. Lut'tan onun inşası için arzusu ve planındaki ve onun anlaşmasının sözünün tartmasını için onun ebede sadakatindeki Baba Tanrı'ya görüyoruz. Nutan onun inşası için arzusu ve planındaki ve onun anlaşmasının sözünü tutmasının için onun ebede sadakatinde Baba Tanrı'ya görüyoruz. Tanrı Noah bir gökkuşağı gördüğünde bunun bir işaret olduğunu söyledi. Bulutların içindeki gökkuşağı seninle yaptığım anlaşmanın bir işareti. Seninle benim aramdaki anlaşmamı hatırlayacağım. Bu tüm canları yok etmek için yeryüzünün bir daha asla sularla doldurmayacağım. Bu Tanrı'nın anlaşmasıdır. O gökkuşağı anlaşmasının bir işareti. Gökkuşağını düşünürseniz, bir gökkuşağı üç temel renkten oluşur. Mavi, kırmızı ve sarı. Şimdi mavi, herkese bir safi tahtından bahsediyor. Mavi renk olduğu yer orası. Hesekere bir de gördüğümüz ateş meselesi. Tanrı'nın kutsallığının ateşi için kırmızı işaret ediyor. Sarı, Hesekiel 1'deki Tanrı'nın yüceliğini ifade eden ışıldayan maden bu malzemeye işaret ediyor. Öyleyse mavi, kırmızı ve sarı ile doğruluk, kutsallık ve yüceliğe işaret ediyor. Şimdi üçlü birlik Tanrı'nın doğruluk, kutsallık ve yüceliği bu özellikleri insanın düşüncünden sonra insanın yaşam ağacı olarak Mesih'ten sevk almasının engeliyor. İnsanın düşüşünden sonra Tanrı'nın yaratılış 3.24'te yaşam ağacının koruduğunu biliyoruz. Her yöne dönen alefle bir kilic olduğunu soruyor. Orada keraflar vardı. Yaşam ağacının yoluna koruyor. Ve hep merak etmişimdi. Tanrı bunu neden yaptı? Tanrı bunu neden yaptığının sebebi insan yaşam ağacı olarak kendisiyle paylaşmak istemiyordu. Eğer yapsaydı, erkekler günahkar doğasıyla sonsuza kadar yaşardı. Tanrı bunu istemedi. Tanrı yaşam ağacı olarak insanlar kendisinin dayatmaktan dolayı çamurda günahı ortadan kaldırmak için onun kutsallığının, doğruluğunun ve yüceliğinin taleplerini karşılamak istedi. Şimdi şaşırtıcı olan şey bu. Bizi yaşam ağacı olarak Mesih'ten uzak tutan bu özellikle Mesih'in ölümü nedeniyle Tanrı'nın doğruluğunun, kutsallığını ve yüceliğinin taleplerini karşıladı. Şimdi onun yemenin ve yaşam ağacı olarak tatlının çıkmanın yolu açıktı. Bunun yaptığımızda bu şekilde söyleyeceğim. Birinci Korintlilere 1:30'da bu Mesih bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş olduğunu söyledi. Doğruluk mavi renk ile gösterilecekti. Kutsallık da kırmızı renk ile gösterilecekti. O zaman doğruluk, kutsallık ve kurtuluşa sahipsiniz. Sarı renkle ifade edilen Tanrı'nın yüceliğini ifade eden bedenimizin kurtuluşu vardı. Yani o bize Tanrı'dan gelen bilgelik, hem doğruluk, kutsallık ve kurtuluş ya da yücelik vücudumuzun kurtuluşu. Bunun gösterdiği şey, ucu birlik Tanrı'nın yaşam ağzı olarak ondan sevk almamızı ve ona katılmamızı bizleri engelleyen taleplerinin tam olarak karşılanmasıdır. Ve şimdi onun yaşam ağacı olarak tadına çıkararak bu nitelikle bize Tanrı'nın doğruluğunu, kutsallığını ve yüceliğinin bir sergisi yapmak için varimize dayatılı. Vahiy 21'ye geldiğinizde, ayet 19'dan 20'ye baktığınızda dipnotlara bakabilirsiniz. Yeni yarışanımın temelleri, onları bir araya getirdiğinizde bir gökkuşağı görünümünün dedi. Bunun anlamının sonunsa kadar güvenildi. Elbette tipolojik olarak bir gökkuşağı olacağız. Tanrı'nın sadıkatine tanınlık eden, Tanrı'nın doğruluğunun kutsallığını ve yüceliğini tüm evrene tanınlık eden bir gökkuşağı haline gelir. Yani bu inanılmaz bir şey. Bir nokta gelelim. B. Daniel'den Oğul Mesih'i Tanrı'nın hareketinin merkezi veya evrenselliği olarak veya onun ikinci gelişinde insan oğlu olarak görüyoruz. Bu ayetle Daniel 7 ve Daniel 10'da görüşebilirsiniz. Daniel 7 ikinci gelişinde Mesih oğuldan bahsetti veya Daniel 10 her türlü harika tanımlayıcı veya şifatla Mesih'in insanın oğlu olduğunu söyle. Onlara okuyabilir veya dipnotla bakabilirsiniz. Dipnotlarda hoşuma giden şeylerden biri, Rabbin Daniel'in takdiri, takım yıldızı, cesareti, bereketisi veya istikrarı için Daniel insanın oğlu olarak göründüğünü söylüyor. Tanrı bize göründüğünde bunların hepsi başımıza gelir. Daniel kitabın bu kısımlarında oğul Mesih'i Tanrı'nın hareketinin merkezi ve evrenselliği ve insana oğlu olarak ikinci gelişi olarak görebilirsiniz. Şimdi nokta C. Eyüp'ten Tanrı'nın toprağı ifadesi olmaktan dolayı tanrılıkta değil, Tanrı'nın yaşamda, doğada ve görüşünde Tanrı'nın haline gelmemiz amacıyla Tanrı'ya sahip olabilmemiz için Tanrı'nın yüreğinde saklı olana gerçekleştirmek üzere dönüştürmek işindeki Tanrı'nın ruhu görüyoruz. Yani bu Eyüp ile çok açık. Tabii ki orada ruh olan Tanrı'yı onun dönüştürme çalışmasında görüyoruz. Eyüp tüm bir acılardan geçiyordu ama Eyüp 10-13'te o Tanrı'ya anlattı. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama bunları yüreğinde gizledin. Biliyorum aklındakin ki. Başka bir yerdeşli Eyüp Tanrı'nın yüreğinde kendisiyle ilgili bir şey gizli olduğunu biliyordu. Ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Tanrı'nın yüreğinde gizliydi. Ne olduğunu görmek için Efesliler 3.9'da gitmek zorundasın. Efesliler 3.9 Tanrı'nda gizlenmiş olan kısmın tasarından bahsediyor. Öyleyse Tanrı'nın yüreğinde gizli ona neydi? Onun tasarısı. Her ne yaşasak yaşayalım, her ne tüm bir duruşma acısı çekiyor olursak olalım, hangi kişi durum atmosfer hangi ortamdan geçersek geçelim, bizim için Tanrı'nın yüreğinde saklı olan onun tasarısıdır. Pratik olarak konuşsak, bu onun tasarısı için onun ilahi dayatması anlamına gelir. Başka bir deyişle içinden geçtiğimiz şeyde şu anda hangi durumda olursak olalım, sizin ve benim için Tanrı'nın yüreğinde saklı olan şey, ben konuşurken bile onun tasarısı tamamlamak için kendisinin bize dayatmak istemesidir. Onun yüreğinde ikisi budur. Tabii ki 2. Korintiler 3.19 bunun getiri. Yüreklerimizi Rabbe döndüğümüzde yüzlerimizin peçesiz olduğunu ve Rabbin yüceliğini bir ayna gibi görüp yaşandığımızı söylüyor. Bunun yaptığımızda dirilmiş ve yüceltilmiş Mesih'in aynen benzerine dönüşmek sürecindeyiz. Sonunda tamamen yeni yarışalım oluncaya kadar bu yücelik derecesinden başka bir yücelik derecesine doğru ilerliyoruz. Vahiy 21:10-11'ye göre yeni yarışalım Tanrı'nın yüceliğine sahiptir. Tanrı'nın gökkemi Tanrı'nın toplu ifadesi. Kardeşler, sana bu üç öğe düşünebilirsiniz. Lütfen Baba Tanrı'ya görebilirsiniz. Daniel'den siz Oğlu Mesih'i görebilirsiniz. Eyüp'ten Ruh Tanrı'ya görebilirsiniz. Yine Baba Tanrı'ya sadıkatı, doğruluğu, kutsallığı ve yüceliği açısından görüyorsunuz. Daniel'den biz Oğlu Mesih'i Tanrı'nın merkezliği veya evrenselliği olduğunu ve bir onun ikinci gelişinde insanın oğlu olarak geldiğini görüyoruz. Ruh Tanrı'yı ve onun yüreğinde saklı olan gerçekleştirmek işini, yani Tanrı'nın yüceliği ile Tanrı'nın tasarısı için Tanrı'nın ilahi dağıtmasını görüyorsunuz. Nuh'a gelelim. Bir sonraki mesaj tamamen Nuh'ta olacak. Bu bunun habercisi olacak. Yaratılış 6'da bize insanın kötülüğü yeryüzünde çok büyük olduğunu anlattı. Bugün durumun böyle olduğuna tanıklık edebiliriz. Tıpkı Nuh'un günleri gibi yaşıyoruz. Bugün günümüz kadar kötülük olacağını asla hayal edemezdik. Şiddetten dünyayı doldurduğunu, insanın kabiliyle ilgili düşüncelerin her hayalinin yalnızca sürekli kötü olduğunu söylüyor. Sonraki üçüncü noktaya geliyoruz. Ama Nuh. Ama Nuh, insanın suçunun en altında, her zaman altında bir ama vardı. Her zaman bir ama vardı. En alta olduğunuzda bir ama. Ama et. Ama et. Yeniden doğdu. Sonra et yeniden doğduğunda ne yapacağını bilmiyordu. Ama et Houston'daki kiliseye geldi. İnsanlar düşünün en altında her zaman ama vardı. Şimdi buna devam edelim. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Bazı çevreler lütfuya iyilik diyor. Bunun lütuf olarak da tercüme edebiliriz. Nuh'un hayatını ve çalışması lütfun düşmüş insanlar üzerine ne kadar işleyebileceğini ortaya çıkarıyor. Lütuf yük taşıcımız olarak sekmesi için içimizde her şeyi birimiz adımıza yapan hareket mesleti. Tabii ki bunun bir sonraki mesajda Nuh hakkında göreceğiz. Ama bunun düşündüğümü bilmiyorum. Lütuf yük taşıyan olan harika mesajdır. Bazen dayanılmaz olduğunu düşündüğümüz bir yük taşıyoruz. Belirli durumlara yüzleşemeyiz. Gerçekten lütuf olarak Rab'ten sevk aldığımızda lütuf yük taşıyımız olur ve lütuf sevk almamız için bize her şeyi yapar. Tamam, burada göstereceğim pek çok ayet var. Sadece 2. Korintliler 12'den başlayacağım. Pavlos'un burada bedende bir diken olduğunu hatırlarsınız. Bu dikeni kaldırması için Rab'be 3 kez yalvardı. Rab Pavlos'a dikeni kaldırmayacağını bildirdi. Rab Pavlos'a lütfum sana yeter dedi. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlandı. Sonra Pavlos dedi, işte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Watmanlı'nın kardeş bunun söylediğini hatırlıyorum. Bu bana gerçekten çapıcı dedi. İki kelimenin benim için çok değerli olduğunu söyledi. Sadece bunların ne olduğunu düşünüyorum. Watchman için değerli olan bu iki kelime ne olurdu? İşte söylediği bu iki kelime benim için çok değerli. Tamamım çaresizlik, tamamım çaresizlik. Bu kavrayışla sahip olduğunuzda Tanrı sizin için her şey olabilir. Tamamım çaresiz olduğunu anladığınızda her şeyde ve her şey için ona lütuf olarak ihtiyacınız olduğunu anlayın. O zaman o sizin için her şey olabilir. Çünkü gücü sahiplikten mükemmelleşir. Çoğun zaman içinde bulunduğunuz duruma bile dayanmıyoruz. Bize onlarla yüzleşemiyoruz. Ancak biz Rab'den sevk aldığımız zaman bizim lütuf olarak, sevkimiz olarak Rab'i tecrübe ederiz. Varlığımız akan ve bizden akan bu lütuf iç hizmetteki ve bizim aracımızla bu durumla yüzleşebilir. Burada birinci nokta okuyalım. Düşmüş beden İblis'in varlığıydı ve lütuf Tanrı'nın varlığıydı. Tanrı'nın varlığına karşı koyabilmemiz için Tanrı'nın varlığına ihtiyacımız var. Şimdi düşmüş beden İblis'in varlığıydı. Romanine 7 bize bunu gösteriyor. Yine burada dipnotla alıntı yaptım. Bu ayetleri okumanızı tavsiye ederim. Düşmüş beden İblis'in varlığı. Fakat Rabbet hamdolsun ki Galatalara 6:18 Rabbimiz İsa Mesih'in lütuf ruhumuzla birlikte olduğunu söyle. Öyleyse lütuf ruhumuzda. Lütuf bizim ruhumuzdadır ve lütuf Tanrı'nın varlığı. Düşmüş beden İblis'in varlığı. Tanrı'nın varlığı %100. %1000 İblis'in varlığını üstesindendir. Bu yüzden ruhumuzu kullanmalıyız. Rab'be söyle. Rab, ruhumda benim tut. Biz ruhumuzdayız. Biz şeytandan varlığı olan düşmüş bedenden kurtulduk. Ve Tanrı'nın varlığı ile doldurulduk. Şimdi ikinci noktaya geliyoruz. Lütuf meselesi doğruluktu. Lütuf kuvveti. Lütuf gücü ve lütfun yaşamı sayesinde Tanrı'ya karşı birbirimize veya hatta kendimize karşı haklı olabiliriz. Burada Romanina 5:17 veya 21 var. 5:17 dedi, Tanrı'nın bol lütfunu alana olmaması gerektiğini söylüyor. Ve biz her gün böyle söylemek gerekiyor. Rab, sizi üçlü birlik Tanrı'nın sevkinin bolluğu olarak kabul etmek için tüm varlığım çekincesiz sana açıyor. Bunu yaparsak, Romanina 5:21 lütfun aslında içinize hüküm süreceğini gösterir. Lütuf ise hükmedecek. Başka bir deyişle, lütuf Mesih'indeki Tanrı'nın ruh olarak sevkimiz içindir. Uçlu birlik Tanrı'ndan sevk almak aslında içimizde hüküm sürüyor. İbranine 4:16'da lütuf tatlına gelmekle ilgili olarak bu lütuf tatlı aslında Mesih'in kişiliğiydi. O lütuf tatlı içimizde hüküm süren lütfü. Bu içimizde hüküm süren ve içimizde yöneten lütuf olarak Mesih. Şimdi nokta B. Nuh'un honluk yaptığı gibi Tanrı ile birlikte yürüdüğünü söylüyor. O ilahi tasarısının geçerleştirme için gemi inşa etti. B nokta, birinci nokta, Tanrı'nın kutsal yasalardaki ilk inşası Nuh'un gemisidir. O düğünlük sürüyor. Nuh'un gemisi ne anlamına geliyor? Bu Tanrı'nın insanıyla inşası olarak Mesih işaret etti. Şimdi bu sonraki ifadeyi dinleyin. Sonraki ifade çok güçlü. Ben ilk olarak bu okuduğumda wow, bu gerçekten harika. Tanrı'nın inşası bir Tanrı insandı. Tanrı kendini insana inşa etti. Tanrı insanın kendine inşa etti. Bu Tanrı'nın inşası. Sonunda Efren'deki nihar inşa yeni yarışalım. Onun içinde Tanrı'nın insanda tamamen inşa edildiği ve insanın tamamen Tanrı'nın içine inşa edildi. Vahiy 21:3'te Yani Yerişalem'in Tanrı'nın içinde oturmak için Tanrı'nın konutuydu. Vahiy 21 ve 22. bölümünde Yeni Yerişalem'in her şeye gücü yeten Rab, Tanrı'ya ve içinde yaşayabileceğimiz tapınak olarak kuzuya sahip olduğunu görüyoruz. İçimizde onun konutu olarak inşa edilmişti. Burası Tanrı ile insanın ortak meskanıdır. Dolayısıyla Yeni Yerişalem Tanrı'nın büyük inşasıdır. Yeni Yerişalem büyük bir Tanrı'nın insandı. Yani bu geminin ifade ettiği şey, elbette bu çağda Mesih'in kiliseyi Mesih'in bedeni olarak nihayetinde Yeni Yerişalem'den tamamlayacak şekilde inşa etme istediğini biliriz. Şimdi ikinci noktası. Geminin inşası yapı meselemesi olarak Mesih'in zenginlik unsuruyla Mesih'in bedeni olarak kiliseyi yani toprağı Mesih'in inşasını simgeliyor. Bu ayetle bu konuda çok açık. Şimdi üçüncü nokta. Geminin üç katının söylüyor. Yine burada Tanrı'nın epede tasarısının gözlükleriyle yani süreci geçmiş tamamlanmış üçlü birlik Tanrı'nın üçlü varlığımıza kendinizi dayatmasının amacıyla büyük Tanrı'nın insan olan Tanrı'nın insanla inşası etmesinin gözlüğüyle kısa kitaba bakmalıyız. Tanrı'nın inşası bir Tanrı'nın insandı. Şimdi bu geminin üç katı var. Bu üç kat neyi ifade ediyor? Okumaya devam edeyim. Bizim onunla ilgili deneyimimize göre üçlü birlik Tanrı'yı ifade ediyorlar. Bu nedenle alt kat ile gösterilen ruhun bize oğula götürdüğünü ve oğlun bizi deneyimimizde daha yüzeye babaya götürdüğünü söylemeye devam ediyor. Yani ruh bizi oğula getiriyor ve oğul bizi babaya getiriyor. Bu ayetleri okuyorsunuz. Bu ayetler bize bunu gösteriyor. Şimdi dördüncü nokta. Geminin üçüncü katını soruyor. Efimde üç kat varsa ya da üçüncü katta belki de ana yatak odamsın, çalışma odasım oradaysa sahip olduğum değerli şeyler ruhsal kitaplara belki oradaladı. Ama sadece üçüncü katta kadar yakın olduğum bazı insanlara oraya gitmek izin vereceğim. Üçüncü katta giden başka kişi yok. Öyleyse aynı şekilde Tanrı ile bir yakınlığa ihtiyacımız var. Öyle ki ruhun bizi oğula getiriyor. Ve onun bizi üçüncü kattaki sevgi ve ışık olan babaya getiriyor. Şimdi dördüncü diyor. Geminin üçüncü katında göklere doğru tek bir pencere var olmak. Kilisede Tanrı'nın inşasında bir yeni anlaşmanın hizmetinden tek bir görüm olduğunu buldu. Değil mi? Bu harika değil mi? Kardeşler, bunun harika olduğunu düşünüyorum. Gemide tek bir pencere var. Biraz geri döneyim. Bunun tam olarak doğru söylemek istiyorum. Tanrı'nın inşası olan kilisede yeni anlaşma tek hizmeti aracıyla yanlış tek vahiy ve tek görüm olduğunu simgele. Bu bir vahiy, bir görüm nedir? Tanrı'nın ebede tasarısının göksel görümü. Tamam. Şimdi dördüncü noktaya gelelim. Bu bize Oğul Tanrı'yı işaret eden Daniel'in bir anlık görüntüsünü verecekti diyor ama Daniel yine orada ama kelimesine sahipsin. Ama Daniel dinsel açından kendini kirletmemek için kralın oğullara ayrıca yemeklerden yemeği de şaraptan içmeye de istemedi. Kralın elimizdeki tüm bu üç genç adamlarla birlikte görevlerinden birini söylediğini hatırlasınız. Ben sağlıklı bakacak şekilde en iyi gıda ile onlara beslemek istiyorum. Ve elbette Daniel ve arkadaşlarına göre temiz olmayan yiyeceklerle onları besleyecekti. Bu yüzden Daniel görevliye yalvardı. Bize 10 gün kendi diyetimizi yememiz için izin verin ve 10 gün sonra nasıl gördüğümüzü görün. O bunu yaptı. Ve diyor ki, kralın seçim içecek yiyecekle kendini kirletmemeye gönlülüğünü verdi. Şimdi Daniel bunu yaptığında 10 gün sonra benim kelimelerimi kullanıyorum. O ve arkadaşlarının yüzleri parlaklıkla doluydu. Sağlık doluydular. Görüşleri kralın seçim içecek yiyeceğinin yiyeceğinden daha parlıyordu. Nokta A. Daniel hakkında biraz bilgi göreceğiz. Diyor ki, Tanrı tarafından çağrı çevirmek için kullanılanların tümün kutsamalarının itişamıyla kendilerine isteyerek Rabbe sunanlar. Bugünkü Rabbe atanmış kişidir. Çöyde Zayim 6. bölüme atanmış kişinin yemininden söz ediyor. Umarım Rabbe yeminimizin güncel olacağından kendimizi her zaman doğa insanımızdan, doğa sevgimizden, dünyevi sevkten, isyandan ve önümde arıyorduk. Bu harikadır. Doğa insanlarımızın içinde olmak yerine ruhumuza göre yaşamalıyız. Dünyevi sevkten kendimizi aramaya ihtiyacımız var. Mesih bizim için sevk olmalı. Kendimizi izyandan ve düşmüş doğamızdan aramalıyız. Mesih'in varımıza yön vermesine izin vermeliyiz. Ölümden kendimizi aramaya ihtiyacımız var. Bu yaşam olan Mesih tarafından yutturmamızın gerektiği anlamına gelmektedir. Mezmur 113. Onun savaş gününde kutsamanınızın İtişamıyla kendimizi Rabbe sunmamız gerektiğini söyle. Kardeşler, kendimizi Rabbe sunduğumuz ve kendimizi ona adadığımız zaman ona bir itişamdı. Sonra gençlerin şehrin bağrından doğan çiğ gibi size geleceğini söylüyor. Her gün Rabbe böyle yeni kutsamamız olursa Rabbin genç veya taze olacak gençlerinden biri olacağız. Diri olacağız. Aktif olacağız. Rabbe seherin barından doğan çiğ gibi olacağız. Ne oldu işte? Rab'le birlikte seherin barına gittiğimizde ona seherin barından doğan çiğ gibi oluruz. Ne oldu? Mesih'e gittiğimizde Mesih bize öyle giyir ki onunla birleşiriz. Onunla kaynaşırız. Veya onunla birleşiriz. Öyle ki onun ferahlığı veya keyfi için çiğ gibi ona olacağız. Nokta B. Daniel bize çiğ çevirilerin gösterdiklerini gösterir. Şimdi daha hızlı geçelim. Bu yüzden bu ayetlerin bir kısmını okumaya zamanım olmayacak. Umarım kendi başınıza okuyorsunuz. Birinci nokta. Daniel şeytanın takip ettiğin bir çağdan aradı. Aynı şekilde olmalıyız. Rab bizi bu panik çağından ve şeytanın takip ettiğin bu çağından ayrı. İkinci nokta. Daniel Tanrı'nın sözü aracıyla Tanrı'nın arzusuna bağladı. Daniel sadece yapmamız gereken Tanrı'nın sözünü okumadım. Ama Tanrı'nın sözü aracıyla kendini Tanrı'nın arzusundan kaptırdı. Bunu nasıl yaptı? Tanrı'nın sözünü okudu ve Tanrı'nın sözünü Tanrı'ya duayla geri döndürdü. Yani Daniel 9:20 ile 4'te bakarsak 3. ayette Daniel diyor. Onun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çuğu kuzandıp köyde oturdum. Rabbe dua ettiğini söyledi. Bunun kullandığı yerde şu ifadeyi bulayım. Rabbe dua ettiğini söyledi. Aslında Rabbe yaptığı dua Tanrı'nın niyetine oldu. Tanrı'nın niyeti nedir? Tanrı'nın tapınağı içindi. Daniel'in niyeti için değildi. Tanrı'nın ilgisi içindi. Bu yüzden Tanrı'nın sözüyle Tanrı'nın arzusuna katılmalıyız. Üçüncü nokta, Daniel duası aracıyla Tanrı ile işbirliği yaptı. Daniel 6:10'da Daniel sabit zamanlarda günde 3 kez dua bir alışkanlığı olduğunu biliriz. Umarım Tanrı'ya dua etmek için sabit zamanlarımız olur. Elbette dua maksızın Rabbe dua etmemiz gerekiyor. Ancak Rabbe dua ettiğimiz belirli sabit zamanlara ihtiyacımız var. Kardeşler, bu ifadeyi seviyorum. Şunu dinleyin. Daniel, insanın yapamadığını yapmak için dua etmeye bel bağlamıştı. İnsanın anlayamayacağı şeyi anlamak için duaya bel bağlamıştı. Biz böyle olmalıyız. Aynı şekilde duaya da bağlı olmamız gerekiyor. Dördüncü nokta, Daniel şehitlik ruhuna sahip olan fedakar bir insandı. Aslında bu şehitlik kelimesinden korkmamalıyız. Elbette fiziksel şehitlik var ama aynı zamanda psikolojik şehitlik de var. Hatta ruhsal şehitlik var. Psikolojik şehitlik nedir? Psikolojik şehitlik kendimizi tamamen reddetmek zorunda olduğumuzdur. Mesih'in kendimizi öldürmek için ölümünün ölüme üzülün ile her şeyi kapsayan ruha temas ettiğimizde bu psikolojik şehitliktir. Peki ruhsal şehitlik nedir? Sana bir örnek vereyim. 1. Korintliler sonunda Pavlos birkaç kez Apollo Korint'e gelmeye çağırdı. Elbette Pavlos'un yaşamda bu kadar oğluna sahip olduğunu fark ettirmesi düşünüyorum. O benim Korint'e gitmeye tavsiye etseydi onu sorgulamazdım bile. Ama Apollo'yu birkaç kez çağırdı. Burada Pavlos demişti. Apollo'nun istediği hiç gelmek değildi şu anda. Pavlos bunun kabul etti. Pavlos hiçbir sorun yoktu ama Pavlos ruhunun sezgisinde Rab'den ettiğini doğrundan duygusu bile reddetmek ve ölmek zorunda kaldı. Bu ruhsal bir şehitlikti. Elbette fiziksel şehitlik var. Ayrıca kendimizi reddederek başka bir yaşamla yaşayan bu kadar fedakar bir insan olmamız gerekir. Rabbin tanıkları oluruz. Gerçekte elçilerin işleri 1:8'de bir Rabbin tanığı olmak, tanık bu sözü Grekçe'de şehit ile aynı kelimedir. Şimdi 5. nokta. Eyüp'e geliriz. Eyüp kitabın sonunda 38 bölümde Rab Eyüp'e cevap verdi. Sonra diyor Eyüp 42:1'de Eyüp Rab'be cevap verdi. Sonra diyor Rab Eyüp'ün esaretine geri döndü. Bunu seviyorum. Bazen kendimize esaret altındayız. Kendimizden kaçamayız. Belki bir şeye gücenmiş olabiliriz. Bir taraftan gücenmiş olabiliriz veya bunların hepsi kendi içimizde olmakla ilgilidir. Böylece kendimize esaret altındayız. Rab'le gerçekten konuşak, Rab'be bize cevap verir. Sonra Rab'be geri döneceğiz veya tutsaklığımızı geri dönecek. Nokta A. Eyüp'ün dostlarının mantığı Eyüp'ün acılarının Tanrı'nın yalgızından olduğunu düşünmelerinde iyiliği kötüyü bilme ağacının hattına göredir. Ancak Eyüp'ün acıları onun Tanrı'yı daha fazla kasaması amacıyla Eyüp'ü kasaması için Tanrı'nın yok etmesidir. Dolayısıyla Eyüp'ün içinden geçtiği tüm istirapta Eyüp'ün Tanrı'ya daha fazla kazanabilmesi için Tanrı'nın Eyüp'ü kasaması içindi. Eyüp'ü kitabın başlangıcında Eyüp kendi kendinden memnun olan bir kişiydi. Eyüp benci bir kişiydi. Eyüp kitabın belli bir noktasında belli bize arkadaşlarının üçtüğü büyük tartışmalar yaşadığını söyle. Üçüncü türünün sonunda karar ona verdiler. Artık konuşmayacağız çünkü Eyüp doğru olduğuna karar vermişti. Başka bir deyişle Eyüp gözünde kendini doğru gören biriydi. Sonunda Tanrı onun tüm bunlara maruz bırakmak zorunda kaldı. Sonra Tanrı ona göründü. Tanrı onunla konuştu ve Eyüp onun aslında hiçbir şey olmadığını anladı. Yani kendi doğruluğunu hiçbir anlamı yoktu. Aslında o Tanrı'yı gördü. O kendisi kül ve kül içinde tövbe etti. Çünkü o Tanrı'yı gördü. Tanrı'yı sevdi. Tanrı'yı kazandı ve kendini inkar etti. Birinci nokta, Tanrı'nın Eyüp'le olan niyeti doğa Eyüp'ün mükemmelliğini ve doğruluğunu yıkmaktı. Böylece Tanrı'nın doğası ve özü bakımından yenilenmiş bir Eyüp'ü inşa edebilsin. İkinci nokta Tanrı'nın niyeti, Eyüp'ü Tanrı'nın peşinden daha derin bir arayışa sokmaktı. Böylece Eyüp insan yaşamında eksik olan şeyin Tanrı'nın kendisi olduğunu ve Tanrı'nın peşinden gidebileceğini, Tanrı'yı elde edebileceğini ve Tanrı'yı ifade edebileceğini anlayabildi. Kardeşlerinin bunun söylediğini asla unutamazsın. Dedi ki, kendimi mutlu hissettiğimde veya olduğum yerden memnun kaldığımda her zaman endişeleniyorum. Kardeşliği gerçekten öncelik eden kardeşleri uyardı. Asla Tanrı'nın deneyiminin miktarı, kazandığınız Tanrı miktarı, Tanrı'nın kazandığı varlığınız miktarı ile uğraştığınız mutlu bir kişi olmayın. Bu bakımdan asla memnun olma. Her zaman daha derin bir şekilde Tanrı'nın peşinden koşun. Üçüncü nokta. Tanrı'nın niyeti yaşam ağacı doğrultusunda Eyüp'e sahip olma ve Eyüp'ü Tanrı insanın yapmaktı. Şimdi B nokta. Eyüp 66 kitaptan oluşan kutsal kitabın yalnızca tek bir şey için olduğunu ortaya koyuyor. Burada ne harika bir şeydi. Bunun herhangi bir kütüphanede nerede bulabilirsiniz? Şüphesiz Londra'da ya da Almanya'da herhangi bir kütüphaneye giden herhangi bir ilahiyat fakültesine umarım bazılarınız Almanya'dan veya bunun izliyorsunuzdur. Almanya'da bir şehir var. Şu anda hatırlayamıyorum ama harika bir teolojik merkezi. İlahiyat kütüphanelerine gidebilir, kitaplara bakabilirsiniz. Bu kitaplardan herhangi biri size 66 kitaplık kutsal kitabın tek bir şey için olduğunu soruyor mu? Nedir? Bu şey ruh aracıyla Mesih'in yaşayabileceğimiz ve Mesih'i ifade edeceğimiz içimizdeki Tanrı'nın yaşamımız, doğamız ve şeyimiz olduğu için kendini içimize dayatmasıdır. Hayatımızı yöneten ülke bu olmalıdır. Bu bizim hayatımızı yöneten ülke olabilir. Olmalı kardeşler. Böylece Rabbi geri getirebiliriz. Sonra C. Bu ülkeye dayanan yaşamının ve çalışmanın yolu her şeyi ruh ile ruh tarafından ruta ve ruh aracılığı ruhumuzu kullanarak olmak ve yamaktır. Galatyalılara 5:25 Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhu izinde yürüyelim. Romanına 8:4 ruha göre yürümemiz gerektiğini söylüyor. Filipililer 3:3 Tanrı'nın ruhu tarafından hizmet etmelidir. Vahiy 24 ruhun kiliselere ne dediğini duymamız gerekiyor. Vahiy 20:17 bize kutsal kitabın en sonunda ruh ve gelinin tek bir varlık haline geldiklerini gösteriyor. Çünkü ruh ve gelin diyor ki tek kişi olarak birlikte konuşuyorlardı. Böylece onun tüm evrenden gökhemde toplu ifadesi için ruh kendisinin bize dayatı ve tüm üçlü varlığımızı ruh, can ve beden yaşamda ve doğada olduğu gibi tanrılıkta değil tamamen aynı hale gelene kadar doğuyor. İşte bu yüzden her şeyi ruhumuz tarafından, ruhumuz aracıyla, ruhumuz kullanarak yapmalıyız. Biz de onun genelinin olalım. Biz tek bir varlık olmak için ruh olarak ona tamamen doyduk ve onunla islandık. Bu tek varlık nedir? Bu bir varlık, bir büyük Tanrı'nın insan, Mesih'in genelinin ve eşi olan yeni Yeruşalim. Yeni Yeruşalim bir kişi. Ruhumuzla ve ruhumuzu kullanarak, her şeyi yaparak yeni Yeruşalim oluyoruz. Tamam, burada duracağım. Umarım bunu görebilirsiniz. Nuh, Daniel ve Eyüp, Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için yaşam yolunda galip gelen bir hayatı yaşam örnekleri ve çağı değiştirmek için çağın görünümüne göre yaşamalıyız ve çalışmalıyız. Burada duracağım. Umarım bu mesajdan sonra güzel bir paylaşım yapabiliriz. Tanrı'ya şükürler olsun. Kardeşler.